Ayrım 31.
Sayfa 313. Herhalde prens hepimize çay sunar. Böyle yönettiğim için kusuruma bakmayın. Sizin iyi olduğunuzu biliyorum. Prens de iyi. Hepimiz gülünç derecede iyi insanlarız. Prens telaşlandı. Lebedev aceleyle dışarı koştu. Vera peşinden gitti. Hanımefendi kesin bir sesle, "Orası doğru," dedi. "Konuş öyleyse. Ama yavaş yavaş, hiç heyecanlanma. İçimi kaldırdın. Prens, sen de çay içmemeliyim, hak etmedin. Ama neyse, kalayım öyleyse. Yalnız kimseden özür dileyecek değilim, kimseden. Saçma. Gene de seni azarladımsa bağışla prens. Tabii gönlünden gelirse eğer." Sonra birdenbire öfkeyle, sanki herhangi bir nedenle ona karşı son derece suçlu olan kocasıyla kızlarına dönerek, ama sözünü bitirmesine fırsat vermediler. Herkes yanına koşarak Lizaveta Prokofievna'yı çevreledi. Prens hemen misafirlerin çaya kalmalarını rica etmeye, bunu daha önce akıl edemediği için özür dilemeye başladı. General bile o kadar nazikleşti ki birkaç övgülü sözle karısına, "Taraça'da üşümüyor musunuz?" diye sordu. Az kalsın Hipolite ne zamandır üniversitede olduğunu soracaktı ama sormadı. Yevgeni Pavlovich ile Prens Seçe birdenbire pek nazik, neşeli oldular. Adelaide ile Aleksandra'nın yüzlerinde kaybolmamış şaşkınlığın altından memnunluk okunuyordu. Kısaca Lizaveta Prokofievna'daki bunalımın geçtiğine herkes seviniyordu. Yalnız Aglaé somurtuyor, konuşmadan bir kenarda oturuyordu. Konukların hepsi kalmıştı. Kimse, hatta General Ivolgin bile gitmek istemiyordu. Yalnız Lebedev önünden geçerken usulca ve herhalde pek hoşa gitmeyecek bir şey fısıldamıştı ki General Ivolgin hemen bir köşeye siniverdi. Prens kimseyi ihmal etmedi. Burdovski ile yardakçılarını da çaya davet etti. Onlar Hipolit'i bekleyeceklerini mırıldanarak soğuk bir halde Taraça'nın en uzak köşesine çekildiler. Yine bir arada oturdular. Lebedev daha önce kendisi için çayı hazırlamış olmalıydı. Çünkü çaylar hemen gelerek dağıldı. Saat 11'i vurdu. 10. Hipolit, Vera Lebedeva'nın verdiği çay fincanına dudaklarını değdirdi. Fincanı masaya bıraktı ve birdenbire utanmış gibi, hatta şaşkınlık içinde çevresine bakındı. Garip bir telaş içinde, "Şu fincanlara bakın Lizaveta Prokofievna," diye başladı. "Şu fafur, hem de çok iyi cinsten fafur fincanlara." Lebedev bunları hep camlı dolabında kilit altında tutar, hiçbir zaman kullanılmazlar. Kendi törelerine göre karısına verilmiş çeyiz bunlar, töreleri böyle. Yine de bizim için çıkarmış. Tabii sizin şerefinize, ne kadar memnun olduğunu anlayayım. Daha bir şeyler eklemek istedi ama lafın arkası gelmedi. Yevgeni Pavlovich birdenbire prensin kulağına, "Sonunda utandı," dedi. "Ben tahmin ediyordum zaten. Aman biliyor musunuz, bence tehlikeli bu. İşaretlere göre şimdi de öfkesinden öyle beklenmedik bir numara yapacak ki hanımefendi belki de duramayacak burada." Prens ona sorgu dolu bakışla baktı. Yevgeni Pavlovich, "Siz garip davranışlardan ürkmez misiniz?" dedi. "Ben böyle şeyler olsun istiyorum hatta. Aziz Lizaveta Prokofievna'mız biraz cezasını çeksin. Hem de bugün, şimdi. Bunu görmeden gitmek istemiyorum. Sanırım ateşiniz var prens." Prens dalgın, hatta sabırsızlıkla yanıt verdi. Olsun canım, aldırmayın. Evet, rahatsızım. O sırada kendi adını duydu. Hipolit ondan söz ediyordu. İnanmıyor musunuz? İşte böyle olmalı, diye sinirli sinirli gülüyordu Hipolit. Ama prens duyar duymaz inanır ve hiç de şaşmaz. Lizaveta Prokofievna prense döndü. Duydun mu prens? Çevresindekiler gülüyordu. Lebedev ortaya fırlamış Lizaveta Prokofievna'nın önünde dönüp dolanıyordu. Hipolit diyor ki, bu kırıtkan adam, hani şu ev sahibin olacak adam, senin hakkında öbürünün yazdığı makalenin düzeltmelerini yapmış. Prens şaşkınlıkla Lebedev'e baktı. Generalin karısı ayağıyla yere vurarak, "Ne susuyorsun?" diye bağırdı. Prens Lebedev'i süzmeye devam ederek, "Ne yapalım, düzeltmiştir herhalde," dedi. Lizaveta Prokofievna hızla Lebedev'e döndü. "Doğru mu?" Lebedev elini kalbinin üzerine koyarak duraksamadan ve kesinlikle, "Tümüyle doğru ekselans," diye karşılık verdi. General karısı sandalyesinden fırlayacaktı neredeyse. "Övünüyor gibi." Lebedev başını eğerek göğsünü yumruklamaya başladı. Alçağım, alçağım ben. Alçaklığından bana ne? Alçağım demek de işin içinden sıyrılacak sanıyor. Bir daha söylüyorum prens. Böyle insan taslaklarıyla ahbaplık etmeye utanmıyor musun? Bunu dünyada bağışlamayacağım. Lebedev yumuşak, güvenli bir sesle, prens beni bağışlar, dedi. Boksör Keller ansızın Lizaveta Prokofievna'ya yaklaştı. Hanımefendi, dedi. Yalnızca soyluluğumdan ve bu işe karışan arkadaşımı ele vermemek için bizi az önce işittiğiniz gibi merdivenden aşağı atmaya kalkıştığı halde düzeltme işini açmamıştı. Gerçeğin aydınlanması için itiraf ederim ki ona 6 ruble karşılığında tarzıma dokunması için değil, ancak yetkili birisinden bilmediğim bazı olayları öğrenmek amacıyla başvurdum. Ayakkabılar, İsviçreli profesörün şirketindeki iştihası hakkındaki bilgileri, 250 ruble yerine 50 ruble konusunun ayrıntılarını 6 rubleye karşılık o verdi. Ama tarzıma hiç dokunmadı. Lebedev çevresinde gittikçe artan kahkahalar arasında şiddetli bir sabırsızlık ve alttan alan garip bir sesle, "Şunu belirteyim ki ben makalenin yalnız birinci kısmını düzelttim," dedi. "Orta kısmında aramızda anlaşmazlık çıktı, bir düşünce yüzünden kavga ettik. Makalenin ikinci kısmını düzeltmedim. Bunun için oradaki yanlışlıklar bana ait değildir." "Düşündüğü şeye bakın," diye bağırdı generalin karısı. Yevgeni Pavlovich, "İzninizle sorayım, makaleyi ne zaman düzelttirdiniz?" diye sordu Keller'e. Keller rapor verir gibi, "Dün sabahki görüşmemizde her ikimiz de bu sırrı saklayacağımıza şeref sözü vermiştik. Bir de bunlar karşınızda yerlere sürünüp bağlılık yemin ediyorlar prens. Hey gidi insancıklar. Senin Pushkin'i de istemem. Kızın da sakın evime gelmesin." Lizaveta Prokofievna kalkacak oldu ama birdenbire gülen Ippolit'e döndü. "Sana ne oluyor azizim? Yoksa beni burada el alemin eğlencesi mi yapacaksın?" Ippolit çarpık bir gülümsemeyle, "Allah korusun," dedi. "Sizin çapraşık huyunuzun beni nasıl şaşırttığını bilemezsiniz Lizaveta Prokofievna. Sözü Lebedev'e bile bile getirdiğimi itiraf ederim. Bunun sizi yalnızca sizi etkileyeceğini biliyordum. Prensin nasıl olsa bağışlayacağı, belki de bağışladığı belli. Belki de aklından bir özür bile bulmuştur. Öyle değil mi prens?" Ippolit tıkanıyordu. Garip heyecanı söylediği her sözcükte bir kat daha artıyordu. Lizaveta Prokofievna sesinin tonuna hayret ederek öfkeyle, dedi. "Ne olmuş?" "Sizin için öteden beri çok şeyler duymuştum. Size karşı saygı beslemeyi öğrendim." Ippolit bunları söylerken sözleriyle sanki bambaşka bir şey anlatmak istiyordu. Sözlerinde alaycı bir hava vardı. Bir yandan da son derece heyecanlanıyor, kuşkuyla çevresine bakınıyor, her sözünde belli edecek kadar şaşırıyordu. Bütün bu hareketleri veremli bir hastanın garip, ışıltılı, neredeyse kendinden geçmiş bakışlarıyla dikkatleri ister istemez üstünde topluyordu. "Kibar alemi hiç bilmediğim halde, bunu itiraf ediyorum, size hiç yakışmayan az önceki toplulukta kendiniz kaldıktan başka bu genç kızları da bırakarak, şu rezilce konuyu dinlemelerine, gerçi onlar her şeyi romanlardan okumuşlardır ya, izin vermenize şaştım doğrusu." "Belki de bilmiyorum, şaşkınlık içindeyim. Ama kim sizden başka kim? Bir çocuğun, evet bunu da açıkça söylüyorum, bir çocuğun ricası üzerine burada kalabilir. Ona bir akşamını harcayıp topluluğuna katılır. Yarın da bu yüzden yerin dibine geçer. Belki de doğru anlamadım. Olabilir. Herhalde bunları son derece beğeniyor, saygı duyuyordum. Yalnız olanları ne derece yadırgadıkları ekselans eşinizin yüzünden anlaşılıyor." Ippolit büsbütün şaşırarak gülmeye başladı. Sonra birdenbire öyle bir öksürüğe tutuldu ki 2 dakika konuşamadı. Lizaveta Prokofievna sert bir tavırla ve merakla ona bakarak, "İşte tıkandın, yetişir artık oğlum, vakit geldi zaten," dedi. Sabrı tükenen Ivan Fedorovich birdenbire parlayarak, "İzninizle şunu söyleyeyim ki karım ortak dostumuz ve komşumuz Prens Lev Nikolayevich'in evinde bulunuyor," dedi. "Herhalde gerek Lizaveta Prokofievna'nın hareket biçimi, gerek yüzüme karşı suratımda okuduklarınızı dillendirmek size düşmez delikanlım." "Evet," her kelimede artan bir öfkeyle, "karım burada kaldı ise bu daha çok bir şaşkınlık içinde olduğundan ve garip gençleri seyretmek konusunda herkeste hoş görülecek zamanımıza özgü bir merak duygusundan ileri gelmektedir. Ben de kaldım. İnsan bazen dışarıda şeye Yevgeni Pavlovich yardım etti. Nadir bir şeye. Evet, mükemmel, dost doğru. Nadir bir şeye rastlayınca durakladığım gibi. Tam anlamıyla görülmedik bir şey. Benim asıl şaşırdığım da Lizaveta Prokofievna'nın şimdi yanımızda kalmasının hasta haliniz yüzünden olduğunu, eğer bu ölüm derecesindeki hastalığınız gerçekse anlamanızdır delikanlı. Evet bayım, merhametinden, acıklı sözleriniz yüzünden kaldı. Ve bu onun niteliklerine, değerlerine hiçbir şekilde gölge düşürmeyecektir. General kızarmış yüzüyle, hadi Lizaveta Prokofievna, gitmek istiyorsanız sevimli prensimizle vedalaş da. İpolit generale düşünceli bir biçimde bakarak ciddi ciddi, dersinize teşekkür ederim general, diye sözünü kesti. Aglaé sandalyeden kalkarak sabırsız bir öfkeyle, daha çok mu sürecek bu, gidelim mi aman, dedi. Lizaveta Prokofievna ciddi bir tavırla kocasına döndü. Bir dakikacık daha izin ver sevgili Ivan Fedorovich. Çocuğun ateşi var galiba, sayıklıyor, gözlerinden belli. Bu halde bırakmak doğru olmayacak. Lev Nikolayevich, bu gece sende kalabilir mi bu? Kente kadar sürüklemesinler onu. Sonra birdenbire Prens Seçe'ye döndü. Şer Prins, canınız sıkılmıyor ya. Aleksandra buraya gel, saçlarını düzelt kızım. Hiç gerek yokken kızının saçlarını düzeltti, öptü. Zaten sırf bunun için çağırmıştı. İpolit dalgınlığından sıyrıldı. Sizi gelişmeye yatkın bir insan olarak görüyordum Lizaveta Prokofievna. Sonra bir şey hatırlamış gibi sevinçle, ha şunu diyecektim. Şu Burdovski içtenlikle annesini korumak istiyor değil mi? Ama aslında onu rezil eden de kendisi. Prens de Burdovski'ye yardım etmek istiyor. İyi niyetle ona sevecen arkadaşlığını, servetini öneriyor. Belki de içimizde yalnız o Burdovski'den nefret etmiyor. Ama şimdi ikisi kanlı bıçaklı düşmanlar gibi birbirine karşı. Hepiniz kendi ölçülerinizle annesine çirkin, nezaket dışı davranışı yüzünden Burdovski'den nefret ediyorsunuz değil mi? Öyle değil mi? Hepiniz biçim güzelliğine, inceliğe son derece düşkünsünüz. Aklınızda yalnız bu var. Böyle olduğunuzu çoktandır görüyorum. Ama şunu da biliniz ki içimizden hiçbiri annesini Burdovski kadar sevmemiştir. Ganyechka ile Burdovski'nin annesine gizlice para gönderdiniz. Biliyorum prens. Şimdi bahse girerim ki, diye İpolit sinirli sinirli güldü. Burdovski kendisi bu davranışınızın nezaketsizlik ve annesine karşı saygısızlık olduğunu söyleyerek sizi suçlayacak. Eminim böyle bu. Güldü. İpolit gene tıkandı, öksürmeye başladı. Merak dolu bakışını ondan ayırmayan Lizaveta Prokofievna sabırsızlıkla sözünü kesti. Tamam mı? İçini döktün değil mi? Hadi artık git yat, ateşin var. Aman yarabbi, hala konuşuyor. İpolit birdenbire telaşlı ve sinirli bir halde Yevgeni Pavlovich'e döndü. Gülüyorsunuz sanırım. Ne diye boyuna benimle alay ediyorsunuz? Dikkat ettim, hep benimle alay ediyorsunuz. Radomski gerçekten gülüyordu. Size yalnız bir şey sormak istiyordum Bay İpolit. Bağışlayın, soyadınızı unuttum. Bay Terentyev, dedi prens. Evet, Terentyev. Teşekkür ederim prens. Az önce söylemişlerdi ama aklımdan çıkmış. Size bir şey soracağım Bay Terentyev. Pencereden bir çeyrek saatlik bir konuşmayla halkı her bakımdan inandırarak peşinizden sürükleyebileceğinize inanıyormuşsunuz. Doğru mu? İpolit düşünerek, belki söylemişimdir, diye yanıtladı. Birdenbire canlanarak Yevgeni Pavlovich'e gözlerini dikti. Kesinlikle söylemişimdir. Ne var bunda? Hiç. Yalnızca öğrenmek için sordum. Yevgeni Pavlovich sustu. İpolit ona hala sabırsız bir bekleyişle bakıyordu. Lizaveta Prokofievna Yevgeni Pavlovich'e döndü. Bitti mi? Bitir sözünü canım. Çünkü bunun yatma zamanı geldi. Toparlayamıyor musun yoksa? Lizaveta Prokofievna öfkelenmişti. Yevgeni Pavlovich gülümseyerek, peki, şunu belirtmek istiyorum, diye devam etti. Bay Terentyev, gerek arkadaşlarınızdan duyduğum, gerek itiraz kabul etmez bir kesinlikle sizin de savunduğunuz şeyler bence şu şekilde özetlenebilir. Her şeyden önce, her şeyin üstünde ve hatta her şeyi bir yana bırakarak, belki hakkın neden ibaret olduğunu bile araştırmadan, hakkın zaferi. Bilmem, belki de yanılıyorum. Kuşkusuz yanılıyorsunuz, üstelik sizi anlamıyorum bile. Peki sonra? Saraça'nın köşesinden mırıldanmalar duyuldu. Lebedev'in yeğeni hafif bir sesle bir şeyler söyledi. Yevgeni Pavlovich, "Hemen hepsi bu kadar," diye devam etti. "Yalnız şunu da ekleyeyim ki, dünyada birçok şeyde olduğu gibi bundan sonra da doğrudan doğruya gücün hakkı, yani yumruğun, kişisel isteklerin hakkı ortaya çıkabilir." Proudhon gücün hakkı üzerinde duruyordu. Amerikan İç Savaşı'nda en ileri liberallerden çoğu, zenciler siyah ırktan oldukları, yani beyaz ırktan aşağı oldukları için güç hakkını beyazlara tanıdılar. Çiftlik sahiplerinden yana oldular. Demek istiyorum ki, siz de gücün hakkını inkar etmiyorsunuz herhalde. Sonra, siz mantıklı düşünürsünüz. Benim belirtmek istediğim güç hakkının kaplan ve timsah haklarına, hatta Danilo ve Gorski'ye olan mesafesi çok uzak değildir. Bilmem, sonra... Hipolit Yevgeni Pavlovich'i tam olarak dinlemiyordu. Ve sonra demesi dikkat ve merakından çok söz gelişi oluyordu. Sonrası yok, bitti. Hipolit birdenbire ve durup dururken, "Yine de size darılmıyorum," dedi ve anlaşılan kendi de farkında olmadan elini uzattı. Hatta gülümsedi de. Yevgeni Pavlovich ilkin şaşırdı. Sonra oldukça ciddi bir tavırla af işaretini kabul ediyormuş gibi uzatılan ele dokundu. Aynı iki anlamlı, saygılı sesle, "Bana düşüncemi açıklamak olanağı verdiğiniz için teşekkür ederim," dedi. "Çünkü yaptığım incelemelere göre hiçbir liberal karşısındakinin özel bir inanç taşımasına izin vermez. Üstelik küfürle ya da daha kötüsüyle karşılık verebilir." "Bunu pek doğru söylüyorsunuz," dedi General Yapançin. Ellerini arkasına koyarak canının sıkıldığını gösteren bir tavırla Saraça merdiveninden yana çekildi. Üstelik öfkesinden esnedi. Lizaveta Prokofyevna Yevgeni Pavlovich'e dönerek birdenbire, "Yeter artık, sıktınız beni," dedi. Hipolit düşünceli, ürkek görünüyordu. Çevresine bakarak birden doğruldu. "Vakit geldi," dedi. "Sizi de burada alıkoydum. Her şeyi anlatmak istedim. Sandım ki hepiniz son kez, ama hayaldi bu." Zaman zaman canlanarak bunalımlı halinden birkaç dakika için kurtulduğu anlaşılıyordu. Uzun, sıkıntılı hastalık saatlerinde yalnızlığın ve uykusuzluğun etkisiyle, belki de önceden, düşünüp zihninde yer eden şeyleri kendine geldiği böyle zamanlarda bütün açıklığıyla hatırlıyor, bölük pörçük tekrarlıyordu. Birdenbire, "Hadi hoşça kalın," diye bağırdı. "Size hoşça kalın demem kolay mı sanıyorsunuz?" Biçimsiz sorusuna öfkeyle güldü. Sonra istediğini ifade edemeyişinin verdiği hırsla, "Ekselans," dedi. "Sizi cenaze törenime davet etmekle onur duyarım. Tenezzül buyurursanız. Efendim, hepinizi de, generalle birlikte." Hipolit yine güldü. Ama artık bu bir deli gülüşüydü. Lizaveta Prokofyevna korkuyla ona yaklaştı, elini tuttu. Hipolit yüzünde donup kalmış gibi duran gülüşüyle dik dik bakıyordu ona. "Biliyor musunuz, buraya ağaçları görmeye gelmiştim. İşte şunları. Bunda gülünç bir şey olmasa gerek değil mi?" diye Lizaveta Prokofyevna'ya sordu. Birdenbire düşünceye daldı. Bir an sonra başını kaldırarak gözleriyle kalabalığın içinde birini merakla aramaya koyuldu. Yevgeni Pavlovich'i arıyordu. Öteki ona çok yakın bir yerde, sağda, daha önce durduğu yerdeydi. Sonunda buldu. Siz daha gitmediniz demek. Az önce benim pencereden bir çeyrek saat konuşmak istediğime hep gülmüştünüz. Biliyor musunuz, ben artık 18'inde değilim. Şu yastıkta o kadar yattım, şu pencereden o kadar baktım ve düşündüm ki. Herkes için, ölülerin yaşı olmaz, bilirsiniz. Geçen hafta bir gece uyanıp bunu düşünmüştüm. Siz en çok neden korkuyorsunuz, biliyor musunuz? Bizi küçümsediğiniz halde açık konuşmamızdan, en çok ondan korkuyorsunuz. Bunu da o sırada başım yastıktayken düşündüm. Az önce sizinle alay etmek istediğimi mi sandınız Lizaveta Prokofyevna? Hayır, sizinle alay etmiyordum. Sizi övmek istedim. Kolya Prens'in size çocuk dediğini söylüyordu. Bu iyi. Evet, bir şey daha söyleyecektim. Yüzünü elleriyle örttü, düşünmeye başladı. Buldum. Siz az önce vedalaşırken, "Birdenbire buradaki insanları bir daha göremeyeceğim hiçbir zaman," diye düşündüm. Ağaçları da öyle. Yalnız Meyer'in evi penceremin karşısında kırmızı kerpiçten bir duvar olacak. Onlara bunu aç ve işte güzel bir genç kız demeyi dene bakayım. Sen artık ölüsün, kendini ölü olarak tanıt. Ölü her şeyi söyleyebilir de. Prenses Maria Alexeyevna da kötülemez. Dipnot, Griboyedov'un Akıldan Bela komedisinin kişilerinden biri. Çevresindekileri kuşkulu bir bakışla süzdü. Alay etmiyorsunuz ya. Biliyor musunuz, başım yastıktayken aklıma ne düşünceler geliyordu. Biliyor musunuz, doğanın çok alaycı olduğuna inandım. Az önce Allahsız olduğumu söylüyordunuz. Biliyor musunuz, bu doğa, niye gülüyorsunuz yine, çok zalimsiniz diye isyanla oradakileri süzdü. Sonra aklına yeni gelmiş gibi ciddi, inanç dolu, bambaşka bir sesle ''Ben kolyanın ahlakını bozmuyordum.'' diye ekledi. Lizaveta Prokofyevna adeta acı duyarak ''Hiç kimse senin alay etmiyor. İçin rahat olsun. Yarın yeni bir doktor gelecek, öbürü yanılmış olmalı. Otur canım, ayakta duracak halin yok, sayıklıyorsun. Eyvah, ne yapmalı şimdi ona?'' Hipolit'in çevresinde telaşlanıyor, koltuğa oturtmaya çalışıyordu. Hanımefendinin yanağına bir damla gözyaşı süzüldü. Hipolit şaşkınlıkla durakladı. Elini korka korka uzatarak gözyaşına dokundu. Yüzüne çocukça bir gülümseme yayıldı. Sonra sevinç içinde konuşmaya başladı. Ben sizi, bilemezsiniz sizi ne kadar. Bana sizden hep o, işte kolya. Her zaman öyle bir hayranlıkla söz ederdi ki. Onun hayranlığını severim. Kolyanın ahlakını bozmuş filan değilim. Burada geride yalnız onu bırakıyorum. Arkamdan çok kimse bırakmak istiyordum. Çok kimse. Ama kimsem yoktu. Hiç kimsem yoktu. Etkin bir adam olmak istiyordum. Hakkımdı bu. Ah ne kadar çok şey istiyordum. Şimdi hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir arzum yok. Bir şey istememek için kendi kendime söz verdim. Artık